Ayrım 5 ama 869. gece olunca demiş ki: İşte dostumuz Urgancı Hasan. İstenen nitelikleri taşıyarak karşımızda duruyor. Ve senin cömert davranışına ondan daha layık olan bulunmaz diye yanıt verdi. Sil Saat da vallahi doğru söyledin. Elimizin altında bulunanı başka yerde aramak fikri sırf benim unutkanlığımın eseridir diye yanıt verdi. Sonra bana doğru dönüp ya Hasan, biliyorum ki senin kendiliğinden kalabalık ağızlara ve kalabalık dişlere malik kalabalık bir ailen var. Ve bağışlayıcının sana verdiği 5 çocuğundan bir teki bile en küçük bir şekilde sana yardım edecek yaşta değil. Öte yandan yine biliyorum ki bugünkü fiyatıyla kaba kenevir pek pahalı olmasa da onu satın almak için biraz paralı olmak gerekli. Paralı olmak için de tasarruf etmek gerek. Oysa geliri harcamalara yetmeyen seninki gibi bir iş tutulunca tasarruf hiçbir şekilde mümkün değildir. Böyle olunca ya Hasan, senin sefaletten kurtulmana yardım olsun diye 200 altın dinarlık bir bağışta bulunmak istiyorum. Böylece urgancılık işini genişletmek için sermaye sağlamış olursun. Bu durumda söyle bana bakayım, bu 200 altın dinarla beceri ve öngörüyle paranı arttıracak tarzda iş tutabilir misin diye sordu. Ben de ey emirül müminin, efendim Tanrı ömrünü uzatsın ve eli açıklığınla bana verdiğini sana 100 katıyla iade etsin. Madem ki alçak gönüllülük gösterip bana sordun, sana açık kalplilikte tohumun benim toprağımda verimli bir yatağa düşeceğini ve imkanlarımı pek fazla arttırmaksızın mesleğimin belli başlı urgancılarının hepsinden daha fazla zengin olmak için elimde çok az daha miktarda para bulunması el verirdi. Bununla tek başıma bunca büyük bir kalabalık olan Bağdat kentinde bütün urgancılar bir araya gelip bir topluluk oluştursa Tanrı'nın lütfuyla ben hepsinden daha zengin olurdum diye yanıt verdim. Ve Sisaat yanıtımdan çok memnun olarak bana, sen bende büyük güven uyandırıyorsun ya Hasan dedi. Ve koynundan bir kese çıkarıp ellerimin arasına bırakarak, al bu keseyi, içinde söz konusu edilen 200 dinarı bulacaksın. Onu mutlu ve haklı işler için kullan ve onda zenginliğin için kaynak bul. Ve iyi bil ki ben ve dostum Sisaadi bir gün senin yoksulluk içinde bulunduğun zamandan daha zengin ve refah içinde bulunmanı görmekle pek çok sevineceğiz dedi. Bunun üzerine ben sultanım keseyi alarak çok sevindim. Duyduğum sevinç öylesine büyüktü ki dilim böylesi koşullarda açıklanması uygun olan minnettarlık sözlerini söyleyemez oldu ve ancak yere kadar eğilip bana yardımda bulunan urbasının eteğini tutarak onu dudaklarıma ve alnıma götürme zihin cevikliğini gösterebildim. Ama o çabucak alçak gönüllülükle eteğini çekti ve bana veda edip arkadaşı Saadi yanında olduğu halde ara verdikleri gezintilerini sürdürmek üzere ayağa kalktı. Bana gelince onlar uzaklaşınca doğallıkla aklıma gelen ilk düşünce tam olarak güvenlikte olması için bu 200 dinar içeren keseyi nereye koyabileceğimi araştırmak oldu. Benim küçük fakir evim tek bir odadan ibaret bulunduğu için saklanacak bir şeyi içine koyacağım hiçbir dolap, hatta dolabın gölgesi, hiçbir çekmece, hiçbir kese ya da benzeri şey bulunmadığından son kertede şaşırdım ve bir an için bu parayı onu arttırmak yolunu bulmak üzere beklerken gidip kentin dışında boş bir arazide toprağa gömmeyi düşündüm. Ama saklama yerinin talihsizlikle keşfedilebilmesi ya da herhangi bir çiftçinin beni fark etmesi ihtimalini düşünerek bundan vazgeçtim. Birdenbire yapacağım en iyi şeyin bu keseyi sarığımın kıvrımları arasında saklamak olacağı fikri aklıma geldi. O saat ve o anda ayağa kalkarak dükkanımın kapısını kapattım ve sarığımı açıp boylu boyunca yere serdim. Ve keseden harcamalar için 10 parça altın ayırarak geri kalanı kesesiyle birlikte elime aldım. Sarık bezinin içine sarmaladım. Bu ucu kese üzerinde altta kalan uçla düğümleyerek 4 kat halinde iyice düzenlenmiş olan sarığı takkemin üzerine yerleştirdim. Ve ancak o zaman rahat bir soluk alabildim. Bu iş bitince dükkanımın kapısını açtım ve ihtiyaç duyduğum her şeyi sağlayabilmek için çarşıya doğru yöneldim. İlkin oldukça büyük miktarda kenevir satın almakta işe başladım ve bunu dükkanıma taşıdım. Bunu izleyerek evime çoktandır et yüzü görülmemiş olduğundan kasaba gittim ve bir kuzu kolu satın aldım. Bu kolu domatesli et olarak hazırlasın diye karıma götürmek üzere evin yolunu tuttum. Ve bu lezzetli yemeğin görünümüyle çocukların ne kadar sevineceğini düşünüp peşinen keyiflendim. Ama sultanım, benim bu sanım cezasız kalamayacak kadar anlamsızdı. Çünkü başıma bu kolu yerleştirip ruhum servet rüyalarına gömülmüş, kollarımı sallayarak yol alırken birdenbire bir aç atmaca kuzunun koluna saldırdı. ve ben daha kolumu kaldıramadan ya da en küçük bir hareket yapamadan onu ve içindekilerle birlikte sarığımı kaparak eti gagasında, sarığı da pençelerinde tutarak havalandı. Ben bunu görünce öyle korkunç feryatlar koparmaya başladım ki yöremde bulunan erkekler, kadınlar ve çocuklar heyecanlandı ve hırsız kuşu korkutmak ve alıp götürdüklerini bıraktırmak için haykırışlarını benimkilere kattı. Ama çığrışmalarımız bu etkiyi yapacağına, atmacanın kanat vuruşlarını hızlandırmasına neden oldu. Ve malımı ve kısmetimi götürerek hemen gökyüzünde kayboldu. Ben de iyice kızgın ve üzgün, şimdi bütün varlığım olan keseyi dikkatle çıkararak 16'ını daha da azaltmak pahasına kendime yeni bir sarık edinmeye karar verdim. Oysa daha şimdiden kenevir ihtiyacım için bunun önemli bir kısmını harcamış bulunduğumdan geride kalan para gelecekteki servetime kaynaklık edeceği hakkındaki sağlam umutlarıma destek olmaktan artık uzaktı. Ama kuşkusuz bana en çok acı veren ve gözlerimde dünyayı karartan şey koruyucum Silsaad'ın parasını bağışlayacağı adamı nedenli yanlış seçmiş olduğunu ve tasarladığı deneyin başarısızlığını görerek nasıl memnuniyetsizlik göstereceğiydi. Ve de kendi kendime onun bu bahtsız serüveni öğrenince bunun belki de benim tarafından düzenlenmiş bir tertip olduğuna inanacak ve beni nefretle karşılayacaktır diyordum. Ne de olsa sultanım, atmacanın kapmış olduğu paradan elimde kalan birkaç dinar mevcut oldukça evde şikayet edecek pek bir şey yok sayılırdı. Ama bu paradan kalan son kırıntılarda tükenince önceki sefalete yeniden düştük. Ve kendimi içinde bulunduğum durumdan kurtarmaya olanak vermeyen aynı güçsüzlüğe kapıldım. Yine de yüceler yücesinin kararlarına karşı gelmekten kendimi sakınıyor ve ey zavallı, nasip dağıtıcı sana çok daha azını beklerken varlık verdi. Sonra da böylesinden hoşlandığı için senden zaten kendisinin olan o varlığı geri aldı. Kararlarına boyun eğ ve iradesine razı ol diye düşündüm. Beni bu duygularla dalıp gitmişken yitirdiğim serveti ve bunun nereden kaynaklandığını ona açmaktan kendimi alamadığım karım teselli kabul etmez haldeydi. Bu bahtsızlığım yetmiyormuş gibi aynı şekilde içinde bulunduğum şaşkınlıkla çoktan beri fakirliğimin tanığı olan komşularıma sarığımı kaybetmekle 190 dinarlık bir serveti de yitirdiğimi söyleyerek onlara sarığımı yitirmekle aklımı da yitirdiğim izlenimi verdiğimden bu konuyu açtıkça onların alay konusu oldum. Yoldan geçen kadınlar bana bakıp gülerek işte sarığıyla birlikte aklını da yitiren adam geçiyor diye bağırmaya başladılar. Böylece ey emirül müminin, atmacanın neden olduğu bu felaket üzerinden 6 ay geçtikten sonra iki soylu dost Silsaad ile Silsaadi 200 dinarlık keseyi ne yolda kullandığımın haberini almak üzere yanıma gelmeyi düşlemişler. Yanıma geldikleri zaman Silsaad, Silsaadi'ye birkaç gün önce deneyimizin başarısının tanığı olarak kendisini görüp büyük bir memnunluk duymak üzere dostumuz Hasan'ı bulmak arzusuna kapıldım. Şimdi sen de onda büyük bir değişiklik bulacaksın. Belki de onu tanımakta zorluk çekeceğiz diyordu. Ve zaten neredeyse dükkana yaklaşmış bulunduklarında Silsaadi gülerek ona ''Vallahi bana öyle geliyor ki ey dostum Saad, sen hıyarı olgunlaşmadan önce yiyorsun. Ben kendi gözlerimle Hasan'ın ayak parmağına geçirdiği kenevirle eskisi gibi oturduğunu görüyorsam da kişiliğinde beni şaşırtan hiçbir değişiklik görmüyorum. İşte eskiden olduğu gibi aynı fakir giysilere bürünmüş. Kendisinde gördüğüm tek değişiklik sarığı 6 ay öncekinden biraz daha az nefret uyandırıcı ve biraz daha az pasaklı. Kendin bakınsan söylediğimin karşı çıkılamaz olduğunu göreceksin dedi. Bunun üzerine zaten dükkanımın önüne gelmiş bulunan Silsaad beni inceleyip kendisi de durumunun değişmediğini ve görünümün iyileşmemiş olduğunu gördü. Ve iki dost içeri girip adet olmuş selamlaşmalarından sonra Silsaad bana ''Pekala Hasan, bu bozuk surat ve ters çehre neden? Hiç kuşkusuz işlerin sana sıkıntı vermiş ve de yaşam değişikliğin seni biraz kederlendirmiş.'' dedi. Ben de yüzüm önüme eğik onlara ''Efendilerim, Tanrı ömrünüzü uzatsın.'' Ama talih benim her zaman düşmanım. Şimdiki sıkıntılarım geçmiştekilerden de beter. Silsaad'ın gösterdiği güven de kesinlikle kölenin kusuru yüzünden değil. Ama talihin tersliğinden yerini bulmadı diye yanıt verdim. Ve onlara serüvenimi tüm ayrıntılarıyla tıpkı sana anlattığım gibi anlattım ey emirül müminin. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Öykümü anlatıp bitirince Silsaadi'nin düş kırıklığına uğramış Silsaad'a bakarak muziplikle güldüğünü gördüm. Bir anlık suskunluktan sonra Silsaad bana, kuşkusuz benim beklediğim tarzda bir başarı olmamış. Ama bu atmaca öyküsü biraz garip kaçıyor. ve sana başka türlü bir kullanım için verdiğim parayı kendisine güzel bir ziyafet çekmek için kullanmandan şüphelenip karşı çıkmak hakkım olduğu halde sana hiçbir serzenişte bulunmayı düşünmüyorum. Ne olursa olsun, bir kez daha ilkine eşit miktarda bir para vererek seninle deneyi sürdürmek istiyorum. Çünkü dostum Sadi'nin benim tek bir girişimle sonuç alınmadığından ötürü davayı kazanmasına boyun eğmek istemiyorum, dedi. Ve bunları söyledikten sonra bana, umarım ki bu kez de parayı sarığının içine saklamazsın, diyerek 200 dinarı elime saydı. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 870. gece olunca demiş ki, umarım ki bu kez de parayı sarığının içine saklamazsın, diyerek 200 dinarı elime saydı. Ve dudaklarıma götürmek üzere eline sarıldığım sırada beni terk edip dostuyla birlikte dükkandan ayrıldı. Onlar ayrıldıktan sonra yeniden işi ele aldım ve çabucak dükkanımı kapatarak o saatte karıma ve çocuklarıma rastlama tehlikesi olmadığını bilerek eve döndüm. 200 altın dinardan onurunu bir yana ayırıp 190'ını bir çaputa sararak düğümledim. Artık iş bu emaneti koyacak güvenli bir yer bulmaya kalmıştı. Uzun uzadıya düşündükten sonra kimsenin içinde onu aramayı düşünemeyeceğini iyice tasarlayarak kepek dolu bir küpün dibine koymayı kararlaştırdım. Küpü de köşesine yeniden yerleştirerek karım yemeği hazırlamak üzere geri döndüğü sırada dışarı çıktım. Evi terk ederken de ona kenevir satın almaya gideceğimi ama yemek saatinde döneceğimi söyledim. Bu alışverişi yapmak üzere sokaktayken kadınların hamamda saç temizlemek için kullandıkları kirli toprak satan birisi sokaktan haykırarak geçmekte olduğunu bildiriyormuş. Karım da çoktandır saçlarını temizlemediği için satıcıyı çağırmış. Ama üzerinde para bulunmadığı için ona nasıl ödeme yapacağını bilememiş ve kendi kendine çoktandır şu köşede duran kepek küpü bugün için kendisine hiç ihtiyaç duymadığım bir şey. Saç temizleyen kirli toprak karşılığında satıcıya bunu vereyim diyerek aklından geçirmiş. Ve öyle de yapmış. Satıcı da bu değiş tokuşa razı olduğundan alışveriş tamamlanmış. Satıcı küpü alarak içindekilerle birlikte götürmüş. Bana gelince yemek saatimde taşıyabileceğim kadar keneviri yüklenerek eve döndüm. Ve evde bu maksatta bulundurduğum askıya astım. Sonra hiç soluk almadan çabucak gidip içinde kısmetim bulunan küpe bir göz atmak istedim. Ve göreceğimi gördüm. Karıma hemen küpü neden her zamanki yerinden kaldırmış olduğunu sordum. O da bana yaptığı değiş tokuştan söz ederek rahatça yanıt verdi. Birdenbire kızıl ölüm yüreğime girdi ve başı dönmüş bir adam gibi yere yığıldım. Ve taşla nasıl şeytan ırak olsun ey kadın, senin saçlarını temizlemek için bir avuç kirli toprak sağlamak uğruna benim bahtımı, kendi bahtını ve de çocukların bahtını değiş tokuş ettin sen. Bu kez dönüşü olmaksızın hepimiz mahvolduk diye haykırdım. Ve birkaç sözcükle ona olup biteni anlattım. O da umutsuzluk içinde bağrını döverek, saçlarını yolarak ve giysilerini yırtarak sızlanmaya başladı. Vay saçlarım yüzünden başımıza gelenler! Şu temizlik toprağını satan tanımadığım adama çocukların nasibini sattım. Bizim sokağımızdan ilk kez geçiyordu. Özellikle keseyi bulduktan sonra bir daha onu hiç göremem diye haykırıyordu. Sonra düşünerek böyle önemli bir konuda ona güven duymamamdan dolayı bana sitemler etti. Ve sırrını benimle paylaşmış olsaydın kuşkusuz bu felaketten kaçınmış olurduk dedi. Kadınların çektiği acı dillerine vurunca nasıl kötü konuştuklarını bildiğin için sana onun söylediklerini uzun uzadıya anlatmayacağım. Onu yatıştırmak için artık ne yapacağımı bilemiyordum. Kendisine ey amcamın kızı lütfen sakinleş artık. Bağırıp çağırmalarınla bütün komşuları başımıza toplayacağını anlamıyor musun? Atmaca yüzünden bizimle alay edip yaptıkları zevzeklikler ve attıkları kahkahalar yetmiyormuş gibi bir de bu ikinci yüz karasını öğrenmelerine hiç gerek yok. Bu kez budalalığımızdan dolayı bizimle alay etmek keyiflerini iki kat arttıracaktır. Onların alaylarına hedef olacak yerde bu kaybı göze alarak buna sabırla katlansak ve yüceler yücesinin buyruklarına boyun eğsek daha iyi olmaz mı? Zaten bağışlarından 190 parçasını çekip bize 10 parçasını bıraktığına göre bunun kullanımıyla biraz teselli bulmamız da bir nimet değil midir dedim. Ama benim düşünce tarzım ne kadar elverişli olursa olsun o kendini kaptırdığı kederden sıyrılamıyordu. Ona biz fakiriz evet doğru ama sonunda zenginlerin hayatta bizden fazla nesi var? Aynı havayı solumuyor muyuz? Aynı göğü ve aynı ışığı paylaşmıyor muyuz? Sonunda onlar da bizim gibi ölmüyorlar mı diyerek yavaş yavaş onu yatıştırmakta başarı sağladım. Böyle konuşarak sultanım sonunda yalnız onu değil kendimi de buna inandırdım. Ve işime sanki bu iki kahredici serüveni hiç yaşamamış gibi özgür bir yürekle sarıldım. Ama yine de beni üzen tek bir şey kalmıştı. Kendi kendime koruyucum sil saat gelip de bana 200 altın dinarı ne yolda kullandığımı sorunca ona nasıl yanıt vereceğimi düşünüp duruyordum. Bu düşünce gözümün önünde dünyayı ve yaşamı karartıyordu. Sonunda beni iki dostun karşısına çıkaran o denli korktuğum gün gelip çattı. Benden haber almak için oldukça gecikmiş bulunan sil saat, kuşkusuz sil saatiye gidip Urgancı Hasan'ı bulmak için acele etmeliyim. Çünkü ziyaretimizi ne kadar ertelersek o da o kadar zengin olur ve benim de duyacağım zevk aynı oranda artar diyor olmalıydı. Sil Saadi de sanırım ona gülerek, vallahi seninle aynı fikirde olmaktan başka şey dilemezdim. Yalnız kuvvetle tahmin ediyorum ki zavallı Hasan, servetin onu beklediği mahalle ulaşmadan önce gideceği daha pek çok yol var. Ama işte geldik ve şimdi kendi kendisi bize işlerin ne merkezde olduğunu anlatır diyordu herhalde. Ben de ey emirül müminin öylesine mahcuptum ki artık tek bir arzum kalmıştı. Gidip onların bakışlarından uzakta bir yere saklanmak ve yer yarılsın da içine gireyim diye bütün gücümle dua edip duruyordum. Böylece onlar dükkanın önüne gelince sanki onları hiç görmemiş gibi yaptım. Ve urgan yapımı işine kendimi alabildiğine daldırmış gibi bir tavır takındım. Başımı ancak selamlarını alıp da onlara yanıt vermek zorunda kaldığım zaman kaldırdım. Ve çektiğim işkence ve sıkıntı uzun sürmesin diye onların bana soru sormasını beklemek istemediğimden kararlı bir şekilde sil sağa döndüm ve bir solukta başıma gelen ikinci felaketi anlattım. Ve ona keseyi içine sakladığım kepek küpünü karımın nasıl saç temizlemek için kullanacağı birazcık kirli toprakta değiş tokuş ettiğini açıkladım. Böylece biraz yatışınca başımı önüme eğdim ve yerime oturdum ve kenevir çilesini sol ayağımın baş parmağına geçirerek yeniden işe koyuldum. Kendi kendime söylenecek ne varsa söyledim, ne olacağını artacak Tanrı bilir artık dedim. Oysa beni yalancı ve imanı bozuk biri yerine koyup kızacak ve sövüp sayacak yerde sil saat böyle ısrarda bulunduğundan ötürü bahtın bana zarar verdiğini görerek gücengenliğine kapılmaksızın kendini tutmasını bildi. Ve bana herhalde Hasan sana bütün söylediklerim doğrudur ve gerçekten ikinci kese öbür kese gibi elden çıkmıştır. Bununla birlikte gerçekten o dinini dikkatle gizlediğin şeyi alıp götürmek için atmacanın ve kirli toprağı satan kişinin tam da senin dalgın olduğun ya da evde bulunmadığın zamanı seçmiş olmaları biraz şaşkınlık verici. Ne olursa olsun ben artık yeni bir denemeye girmekten vazgeçiyorum dedi. Sonra da Sil Saadi'ye doğru dönerek ona ama ey Saadi ben yine de parasız hiçbir şey mümkün olmadığında ve bir fakirin sırf işine sarılıp bahtın kendisine gülmesini beklemekle fakirlikten kurtulamayacağını ısrar ediyorum dedi. Ama Sil Saadi nasıl bir hatadır seninki ey eli açık saat? Fikrinin üstünlük kazanması için yarısını bir atmacanın yarısını da saç temizleyen kirli toprak satıcısının önüne 400 dinarını atmakta kararsızlık geçirmedin. Pekala, ben kendi bakımımdan senin gösterdiğin cömertliği göstermeyeceğim. Ama sadece bahtın oyununun yaşamımızda tek kural ve üzerinde düşünmemiz gereken talihin ya da talihsizliğin tek temelinin bahtın kararları olduğunu kanıtlamak istiyorum diye yanıt verdi. Sonra bana doğru döndü ve yerden kaldırmış olduğu büyük bir kurşun parçasını bana göstererek, "Ey Hasan, bugüne kadar fırsatlar elinden kaçıp gittiğinden ben, tıpkı cömert dostum Sil Saat gibi sana yardım etmek istiyorum. Ama Tanrı bana bu kadar büyük bir servet lütfetmedi. Ve benim sana verebileceğim ancak kuşkusuz bir balıkçının ağlarını yerde sürüklerken yitirmiş olacağı şu kurşun parçasıdır dedi. Sil Saadi'nin bu sözlerini duyunca dostu Sil Saat onun benimle şakalaşmak istediğine inanarak kahkahalarla gülmeye başladı. Ama Sil Saadi buna pek kulak asmadı ve ciddi bir tavırla bana al şunu ve bırak Sil Saat gülsün. Çünkü bir gün gelecek ki bu kurşun parçası eğer talihin hükmü öyleyse senin için bir gümüş madeninden daha yararlı olacaktır diyerek bana kurşun parçasını verdi. Ben de Sil Saadi'nin ne kadar iyi bir insan ve ne kadar bilge bir kişi olduğunu bildiğimden küçük bir karşı çıkmayla bile onu kırmak istemedim. Bana uzattığı kurşun parçasını aldım ve içinde hiç para bulunmayan kemerime sıkıştırdım. Kendisine iyi niyetleri ve güzel dilekleri için teşekkür etmeyi de unutmadım. Bunun üzerine iki dost ben yeniden işe koyulurken gezintilerini sürdürmek üzere yanımdan ayrıldılar. Akşamleyin eve dönünce yemek yiyip de yatma zamanı gelince soyunurken ansızın yere bir şeyin yuvarlandığını gördüm. Onu arayıp bulunca kemerimden kayıp düşen kurşun parçası olduğunu gördüm. Hiç önemsemeyerek gözümün çarptığı ilk yere koydum ve yatağa uzanıp kısa bir süre sonra uyudum. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.